Evet sevgili kardeşler, misafirler, tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve sizi büyük bir istekle 1. Yuhanna mektubuna götürmek istiyorum. Geçen hafta biliyorsunuz nerede kalmıştık? 2. bölümdeydik, değil mi? 2. bölüm 14 Hayır. 15 16 ve 17. 3 ayet, değil mi? 15, 16 ve 17. Ama biliyorsunuz at gibi koşmuş olmama karşın bitirmek mümkün olmadı. Daha çok 15. ayet üzerinde kaldık. 16. ayete biraz giriş yaptık. Ama 16. ayeti bitirmek mümkün olmadı. Bugün aslında geçtiğimiz haftanın özetini yaptıktan sonra 16. ayette kalarak oranın orada yer alan içeriği birlikte anlamaya çalışacağız sevgili kardeşler. Şimdi Yuhanna 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 15. ayetine odaklanmanızı istiyorum. 15. ayetin 2. kısmına baktığımızda orada 2. yarısında şöyle bir ifade vardı. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Şimdi dünyada yaşayan kişiler olaraktan bu ifadenin gerçekten çok çarpıcı bir ifade olduğunu, gerçekten insanı silkeleyen bir ifade olduğunu söylemiştim. Ve şöyle devam etmiştim sevgili kardeşler. Rab İsa Mesih'le birlikte yürümeye karar vermek, ona adanmış olmak demektir dedim. Adanmış olmak da tamamıyla kendini ona vermek olduğunun altını önemli çizmiştim. Peki biz ona kendimizi veriyoruz. Ona kendimizi adıyoruz. Bu adanmış olmanın, ona kendimizi teslim etmiş olmanın göstergesi neydi Ayşo? Bunun göstergesi neydi? Yani bize baktıklarında Rabbe yakışır bir hayat yaşıyor olmamızın göstergesi neydi? Bunu hatırlayan var mı değerli kardeşler? Göstergesi ona itaat ederek, Rabbe itaat ederek, onun sözü ışığında adımlarımızı atmaktır demiştim. Doğru mu? Göstergesi, belirtisi bu. Başka bir ifadeyle Rab Tanrı'ya ait olduğumuzu eğer söylüyorsak, ben Rabbin çocuğuyum, ben Rab İsa Mesih'e aitim eğer diyorsak, o zaman dünyaya ait olmadığımızı, daha doğrusu dünya sistemine bağlı bir hayatımız olmadığını çok açık bir şekilde sözlerimizde, davranışlarımızda, kararlarımızda, attığımız adımlarda bunu yansıtmak zorundayız dedim. Doğru mu? Doğru mu değerli kardeşler? Hayatımızda bunu yansıtmak zorundayız dedim ve Yakup'tan bir ayet okudum. Yakup 4, ayet 4. Hatta dedik ya, yine söylüyorum, çok seviyorum. Dört dörtlük bir ayet. Dünyaya dost olmak isteyen ne diyor? Kendini Recep'e düşman eder. Tabii, çünkü ben Rabbin çocuğuyum. Rab'le yürümeye çalışan biri olaraktan, eğer kişi dünyaya dost ise Rabbin çocuğu, ben o zaman kızarım o çocuğa. Evet, ama öyle demiyor. Dünyaya dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya ne diyor? Düşman eder. Tanrı'ya düşman eder. Bakın değerli kardeşler, dost üzerinde birazcık öyle bir dost var ki, öyle bir dost var ki, kalbime giren beni affeder. Suç yükümü taşıyan, borçlarımı ödeyen, sevgisini gösteren bir dost buldum ben. Bakın bu çok harika değil mi? Bu dost İsa'dır diyor. Bambaşka İsa. Peki İsa'yı bambaşka kılan nedir? Çünkü o bize dostlarım diyor. Yani biz Rabbin dostlarıyız. Dost nedir? Arkadaştan farklıdır. Dost, sırdaş demek. Yani sırdaş nedir? Sırlarını, yani her kişiye açmadığın düşüncelerini, payları, diyelim planlarını o kişiye açıyorsun. Sırdaş olarak gördüğün, yakın gördüğün, kendine çok yakın olarak gördüğün kişiye ne yapıyorsun? Paylaşıyorsun. O açıdan, Yakup mektubu ikinci bölümde İbrahim hakkında okurken, değerli kardeşler, Tanrı İbrahim için ne deniyordu? İkinci bölüm 23. ayet. Yakup 2 ayet 23. İkinci kısımda İbrahim'e Tanrı'nın dostu dendi diyor. Tanrı'nın dostu dendi. Neden Tanrı'nın dostuydu İbrahim? Ayetin devamında ne yazıyor? Ya da bir üstünde İbrahim Tanrı'ya iman etti diyor. Peki onu dost kılan nedir? İmanı. Peki seni Rabbe dost kılan nedir Ayşe? İmanın. Yani bizleri Rabbe dost kılan, Rabbe olan imanımızdır sevgili kardeşler. Onun için her birimiz iman aracılığıyla Tanrı'nın dostları olduk. Onun için İsa öğrencilerine ne dedi? Hatırlıyor musunuz? Bu da çok önemliydi. Açın lütfen Yuhanna 15, ayet 15. Geçen hafta dedik 15-15'lik bir ayet. Yuhanna 15, ayet 15. Ne diyor 15-15? Artık size kul demiyorum. Neden kul demiyorum diyor Rab? Çünkü kul nedir? Kendisine verilen işi yapan kişidir. Kul. Onun ötesine gidemez. Ama dost, ilişki açısından daha bir yakınlık söz konusu. Yani farklı bir ilişkiden söz ediyor burada. Ben size kul demiyorum. Ve çünkü diyor, kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Çok açık ve net. Size ne diyor? Size dost dedim. Bakın değerli kardeşler, Rab halk arasında muhteşem konuşmalar yaptı. Ama bakın, bazı özel konularda, örneğin Kutsal Ruh'un gelişi hakkında konuşurken, yani ben Kutsal Ruh'u ben gideceğim ama Kutsal Ruh'u size göndereceğim dediğinde, ya da tekrar geleceği hakkında konuşurken, ya da ben gittikten sonra öğrencilere vereceği sorumluluk hakkında Rab Tanrı konuşurken, herkese konuştu mu bunları? Hatun. Hayır. Öğrencilerle bir araya geldi, Kutsal Ruh hakkında konuştu. Değil mi? Tekrar gelişi hakkında konuştu. Ve ne yaptı? Onları bekleyen sorumluluğun ne olduğunu, hatta diriliş sonrası bile o 40 günlük dönem içerisinde çok net bir şekilde onlara açıkladı. Hatta sevinç içerisinde Kudüs'e geri döndüklerini okuyoruz kutsal kitapta. Rab onlara açıklama yaptı. Yani öğrencilerine özel bir yakınlık gösterdi. Neden? Çünkü dost olarak ifade ettiği için. Eğer biz Rabbin dostlarıysak, Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama bir ilişki var. Yani bizi ifade eden, Rab'be yakınlığımızı ifade eden bir söz var. Dost, dost. Eğer dost isek, eğer ona yakınsak, o zaman değerli kardeşler, bizlere ne söylüyorsa, sözü aracılığıyla bize ne söylüyorsa, itaat etmek zorundayız. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Onun için dost nedir diye bana sorarsanız, işte dostun karşılığı budur. Rabbin sözü aracılığıyla bana ne söyleniyorsa, yani eşittir, Rab bana ne söylüyorsa sözü aracılığıyla onu yapmaktır. Sizi biraz bu aklıma geldiği için söyleyeyim. Bir örnekle pekiştirmek istiyorum. Davut peygamberi biliyoruz değil mi? Davut düşmanlarından kaçıyordu. Ve mağarada saklıydı. Ve Yerişalim yakınlarına gelmişti Davut. Ve çok susadı. Şimdi Yerişalim onun için çok önemliydi Davut için. Eviydi Davut için. Ve 2. Samuel kitabını açar mısınız? 2. Samuel kitabında çok ilginç bir gerçek var. Onu söylemeden geçmek istemiyorum. 23. bölümde 15. ayetten itibaren orada 16. ayet, 15 ve 16. ayetlerde 2. Samuel kitabı 23 15 ve 16. ayetlerde Davut çok susadı ve ne dedi? Orada askerlerinden birine, yakın, ona yakın olan dostlarından birine, öyle söyleyeyim. Ne dedi? Değerli kardeşler, ne yazıyor? 15. ayet. Keşke biri Betlehem'de kapının yanında ki kuyuda, kuyudan bana su getirse. Doğru mu? Doğru mu? Evet. Şimdi bakın ne diyor? Bunu söylediği zaman ne oldu? Büyük bir tehlike vardı. Yerişalim'de düşmanlar vardı değerli kardeşler. Şimdi su getirebilmesi için dostları o düşman bölgesine girmesi gerekiyordu. Şimdi dedik ya bunlar dost olduğunu nasıl gösteriyorlar? Düşman bölgesine bütün tehlikeye göze alıyorlar, tehlikeyi göze alıyorlar. Düşman bölgesine giriyorlar, Davut'a su getiriyorlar içmesi için. 16. ayette okuyoruz. Davut'a su getiriyorlar. Bana sorarsanız dost kimdir? Dost bu. Arkadan hançerleyen değil. Dost, eğer dostsa ihtiyacı neyse o kişinin ihtiyacını karşılar. Bakın destek olur ama köstek olmaz. Doğru mu Enver? Bu beni hakikaten çok mutlu ediyor. Dost ifadesini düşündüğüm zaman değerli kardeşler. Şimdi Yuhanna burada dünyadan söz ederken neden söz ediyordu? Onu da söylemiştim. Güzelin doğayı kastetmediğini söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Yani dünyayı sevmeyin derken doğayı sevmeyin demek istemediğini ifade etmiştim. Ama dünya derken neden söz ediyordu Yuhanna? Dünya sisteminden değil mi? Yani müziğiyle, siyasetiyle, doğru mu? Bilimiyle, sanatıyla bize yön veren, bizi değiştirmeye kalkan o sistem hakkında bize açıklamada bulunuyordu Yuhanna sevgili kardeşler. Onun için dünya düzeni biliyorsunuz örnek vermiştim siyasi uygulamalarıyla yani özgürlük adı altında bizlere önümüze koyduğu değerli kardeşler kendi çıkarları uğruna önümüze koyduğu bir takım kanunlara, uygulamalara bizim sırf çevirmemiz gerekiyor. Hatta örnek verdim değil mi? Yasada erkek erkeğin, kadın kadının evlenmesine izin veriliyor. Doğru mu? Bizler dünyaya ait değiliz. Biz o sisteme, dünyanın önümüze pişirip koyduğu sisteme karşı dikilmemiz gerekiyor dedim değil mi? Rabbin çocuğu dimdik bir şekilde bu tür ve buna benzer uygulamalara karşı özgürlük adı altında bize sunulan bu tür uygulamalara karşı direnmek zorunda olduğumuzun altını önemli çizmiştim. Çünkü bu sistemin içerisinde, bu dünya sistemin içerisinde Tanrı yok değerli kardeşler. Çünkü bu sistem Tanrı'yı çağırmaya gelmiştir. Rabbimizi çağırmaya gelmiştir. Onun için değerli kardeşler Rabbin çocuğu kesinlikle bu sisteme dost olamaz. Bak yaşıyor olabilir. Ama ne dedik? Kafa ve yürek yukarı odaklı olması lazım. Rabbe odaklı olması lazım. Buradaki sisteme odaklı bir şekilde hayatını sürdüremez. Yani dünyaya dost olamaz. Sisteme dost olamaz. Kutsal kitabın önümüze koyduğu gerçek bu. Onun için bakın ne diyor? Romalılar 12. Bugün okuduk ya Romalılar 12'den. Bakın birinci ayetten okudu. Enver ikinci ayete bakın. Romalılar 12 ayet 2. Lütfen bir kardeş okuyabilir mi? Romalılar 12 ayet 2.
Uymayın.
Orada kalın. Bakın ne diyor? Çok açık. Bu çağın gidişine uymayın diyor. Yani ne demektir bu? Bu çağın sistemine, bu çağın sistemi sizi değiştirmesine izin vermeyin. Değerli kardeşler, bakın sistem bizi değiştirmeye çalışıyor. Ama bu sistemin sizi değiştirmesine izin vermeyin değerli kardeşler. Bu çok çok net ve açık. Hatırlayın mezmuru. Birinci mezmur. Çok meşhur mezmur. Bu mezmur hakkında biliyorsunuz vaaz etmiştik. Orada mezmurun ilk sözü ne diyordu? Mezmur 1 ayet 1. Evet. Aç. Ha bak. Kötülerin öğüdüyle yürümez diyor. Bakın eğer sen Rabbe aitsen bu kötünün egemeni kim? İblis. Yani bu dünyanın egemeni iblis. Demek ki bizler bu dünyada yaşıyor olabiliriz. Ama biz o sisteme göre yürümek zorunda değiliz. O sistem ışığında adımlarımızı atmak zorunda değiliz. Dünyadayız ama kafamız ve yüreğimiz Rabbe odaklı olması lazım. Değerli kardeşler bunu lütfen belki çok sık duyuyorsunuz benden. Ama bunu lütfen ciddiye alın. Yalvarırım size. Hepimizin zayıf tarafları var. Benim de zayıf taraflarım var. Şeytan çok kurnaz bir şekilde sistemi kullanaraktan dinlediğin bir müzik ile bile seni değiştirebiliyor. Bakın, bilim bile Tanrı yoktur diyor ya. Bilim bile Tanrı'nın olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Doğru mu? Bakın, evet. Ama bilim de kendisiyle çelişki içerisine düşüyor. Ben bilimden yanayım. Bilimi severim. Ortaya çıkan teknolojinin ilerliyor olması bana keyif verir, zevk verir. Ama bu demek değildir ki onların her düşüncesine katılıp onların istikametinde yürümek zorunda değilim değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. O zaman eğer ben Tanrı'nın söylediği gibi dünya sistemine sırtımı dönmüşsem, o zaman Rabbin isteğini yapmak zor olacak mı Hatice? Hayır. Tanrı'nın isteğini yapmak da size zor gelmeyecek. Tam tersine Rabbin kendisi, sen Rabbe bakmış olduğun için, seni onun isteğini yapma konusunda seni itmiş olduğu için, sen o zaman büyük bir keyifle Rabbe hizmet edeceksin. Büyük bir keyifle. Eğer sana acı veriyorsa Rabbe hizmet etmek, önce dur bir düşün değerli kardeşler. Her ne kadar, her hangi oranda Rabbe sağlığız. Onun için kutsal kitapta aynı bölümde, ikinci bölümde, 1. Yuhanna mektubu 2. bölümde, 6. ayette ne diyordu? Oraya kurdele koyun lütfen, 1. Yuhanna mektubundayız. Ne diyordu 6. ayette Aytaç? Tanrı'da yaşıyorum diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda ne diyor Hatice? Yürümelidir. Tanrı'da yaşıyorum diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda, Mesih'te yaşıyorum diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki yaşam ona adanmış bir yaşamdır. Ama sen o Rab'deki sevgiyi yitirdiğin zaman, değerli kardeşler, o sevinci yitirdiğinde ya da ondan soğumaya başladığında, o sevinç, yürekteki sevinç senin yüreğinde soğumaya başladığında, o zaman onun isteğini yerine getirmek de sana yük olacaktır, zor gelecektir. Nokta. 16. ayete baktığımızda bize önümüze 3 tane kapan, tuzak konuyordu. Neydi bu 3 tuzak? Dünya bizim önümüze 3 tane tuzak koyuyor. 16. ayete bakar mısınız? Teşekkür ederim Hatice. 1. bölüm, 2. bölüm, 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm. Bakın oraya lütfen kurdele koyun. Ben oraya gittiğim zaman arıyorsunuz ayetleri. Daha çabuk bulursunuz. 1. Yuhanna mektubu 2. bölümdeyiz. Kurdele koyun oraya. Orada ne diyor 16. ayet? 3 tane tuzaktan söz ediyordu. Geçen hafta söyledim. Neydi onlar? Evet.
Gözün tutkuları ve maddi tutkular.
Bak, maddi yaşamın verdiği gurur diyor. Değil mi? Maddi yaşamın verdiği gurur. 3 şeyden söz ediyor. Nedir bunlar? Babadan değil, dünyadandır diyor. 3 tane tuzak değerli kardeşler. O zaman bu gerçeğin nedenini yine değerli kardeşler 5. bölüme bakın. 1. Yuhanna mektubu 5. bölüme bakın. Bunun nedenini açıklıyor Yuhanna. 1. Yuhanna mektubu 5. Ayet 19. 5-19. Ne diyor? Nedenini açıklıyor.
Biliyoruz ki biz Tanrı'danız. Bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.
Amin. Bakın görebiliyor musunuz? Biz Tanrı'da olduğumuz için bu dünya düzeni kötü olanın denetiminde olmuş olduğu için değerli kardeşler çok açık bir şekilde yanıtını görebiliyoruz. Demek ki kötü olan iblis ve ona hizmet eden kötü ruhlar. Yani düşmüş melekler. İşte o nedenle Rabbimizin kendisi ne dedi? Şeytan için konuşurken hatırlayın Yuhanna 12:31'de. Yuhanna 12 ayet 31'de. Bu dünyanın egemeni kim? Şeytan. Bu dünyanın egemeni. Ortaya çıkan sonuç ne? Ya dünya dediğimiz şeytanın egemenliği altındasın ya da İsa Mesih'in egemenliği altındasın. Bakın aynı anda hem dünyada egemenliği altında hem de Mesih'in egemenliği altında olamazsın değerli kardeşler. Ya ondasın ya değilsin. Anlatabiliyor muyum? Ama eğer günah işliyorsan, günah içerisindeysen, Rabbin ruhu sana senin hayatında etkili olmadığını gösteriyor. Eğer Rabbin ruhu sende etkilse, etkin bir şekilde varlığını sürdürüyorsa, mümkün değil dünyasal sistem ışığında adımlarını atabilirsin. O açıdan değerli kardeşler, bakın haberci Pavlos, bizim savaşımızın kime karşı olduğunu söylerken ne diyordu orada? Çok net, 6. bölüm 12. ayet, 2. kısım. Efesler 6, ayet 12, 2. kısım. Karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal orduları. O zaman diyebilir miyiz? Bizim savaşımız Etekan'a karşı değil. Karanlık güçlere karşı değerli kardeşler. O zaman Rabbe ait olmayan kişiler nereye aittirler? Bu dünyaya hala ait kişilerdir sevgili kardeşler. Ve şöyle noktalamıştım konuşmayı. Biz imanlı olanlar bu dünyada olmuş olsak da bu dünyaya ait değiliz. Doğru mu? O zaman Kolosalılar mektubunu açalım. 3. bölüm 2 ve 3. Kolosalılar mektubu 3. bölüm 2 ve 3. ayetler. 2 ve 3. ayetler. Kolosalılar 3, ayet 2 ve 3. Ne diyor? Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Doğru mu Aytaç? Sonra ne diyor? Çünkü
siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır.
Bakın değerli kardeşim, siz öldünüz diyor. Eğer bakın, siz öldüğünüz gerçeğini kavrayarak, yani Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğiniz düşünceyi, gerçeği yüreğinizde duyumsayarak, onu taşıyarak eğer yaşarsak, o zaman hayatımız gitgide ona daha da çok benzer olacak. Amin. Gitgide ona daha da çok benzer olacak dedim ve bu şekilde noktalamıştım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hızlı bir şekilde 5'te bitireceğiz. Şimdi tekrar 16. ayete bakıyoruz. Şimdi 16. ayeti bir kez daha okur musunuz lütfen? 1. Yuhanna 2:16'yı okuyun lütfen.
Dünyaya ait olan her şey benliğin tutkuları, gözünün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur. Evet. Babadan değil, dünyadandır.
Teşekkür ederim. Şimdi bakın, burada üç tuzağı düşünün. Benliğin, bedenin tutkusu, gözün tutkusu ve yaşamın verdiği gurur diyor. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman aklınıza ne geliyor? Bana söyleyebilir misiniz lütfen? İlk aklınıza gelen nedir? Bu üç tuzağı düşündüğümüz zaman bunu iblis nerede denedi? Cennet bahçesinde değil mi? Hades dediğimiz değil mi? Eden dediğimiz daha doğrusu. Eden dediğimiz hoş ve güzel anlamına gelen cennet bahçesinde. Açın lütfen. Yaratılış 3. Bu çok önemli. Bakın yani durum değişmedi. Çok net ve açık. Çünkü Adem'le Havva'nın kalıntılarını taşıyoruz. Hiç değişmedi. 3. bölüm 6. ayet. Ne diyor abicim? Orada şeytan kurnaca yaklaştı. Yüreğine girişini yaptı. Ve günah yüreğe düştüğünde sütü mayalayan yoğurt gibi süt yavaş yavaş yoğurda dönüşmeye başladı. Sonuç neydi? Bakın ne diyor? Ağacı defalarca gören Havva. Belki altında gölgelendi. Güzel günler geçirdi Adem'le beraber. Aynı Havva. Bakın 6. ayette günah yüreğe düştüğünde ne oluyor? Değişen yürek. Ne okuyoruz orada Aytaç? Kadın.
Kadın ağacın güzel meyvesini yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü.
Üçünü burada görüyor musunuz? Üç ayrı tuzağı görebiliyor muyuz burada? Bakın lütfen yavaş yavaş gidiyoruz. Kadın ağacın uygun, iyi olduğunu gördü diyor. Bak uygun yani neye uygun? Bedenime uygun bir meyve. Yani bedenin tutkusu. Doğru mu? İkinci olaraktan bakın. Ağacın ne olduğunu gördü? Güzel olduğunu gördü. Bakın güzel bir şeye bakıyoruz. Aa ne kadar da güzel bir resim. Aa ne kadar da güzel bir insan. Değil mi? Bakıyoruz ve görüyoruz. Yani gözün tutkusu. Ve üçüncü olaraktan dikkat edin. Kadın diyor ağacın bilgelik kazanmak için. Yani daha çok bilgeli. Yani bilge değil. Bilgili olmak için ağacın çekici olduğunu gördü. Sanki ağaç çekici değildi. Hayır. Çekiciydi. Ama günahın sonucunda orada çekici olduğunu görüyor. Nedir bu? Yaşamın gururu. Bedenin, gözün tutkusu ve yaşamın gururu. Şimdi burada beden deyince neden söz ediyor? Haydi bakalım. Bedenin tutkusu diyoruz. Nedir bu bedenin tutkusu? Et, kemik, sinir mi sizce? Evet, nefis nereye bağlı? Çok doğru. Duygular nereye bağlı? Bizim doğamız değil mi? Natur, unsere, yani bizim doğamız. Doğru mu? Yani iman etmeden önceki eski doğamız, eski benlik. Yani daha henüz Rab İsa Mesih ile beraber yürümeye karar vermemiş eski doğamızdan, yani günahlı olan doğamızdan burada söz ediliyor beden derken. Yoksa et, kemik ve sinirden oluşan bu tutulabilen bedenden söz edilmiyor değerli kardeşler. Onun için neden bunu söylüyorum? Pavlos bunu güzel açıklıyor. Bakın lütfen açınız Korintoslara yazdığı ilk mektupta. 1. Korintoslar mektubu. 1. Korintoslar mektubu. 2. bölüm ayet 14. Ne diyor? 1. Korintoslar mektubu. 2. bölüm ayet 14.
Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendiklerini için bunları anlayamaz.
Bakın nedir doğal insan? Kimdir doğal insan? Bravo. Demek ki doğal insan daha henüz Rab'le yürümeye karar vermemiş kişi. Doğal insan yani yukarıdan doğmamış, yeniden doğuşa sahip olmayan insan, bu kişi yukarıdan doğmadığı için, kutsal ruh da yüreğinde olmadığı için, dolayısıyla Tanrı ile ilişkisi mümkün olmadığı için, tanrısal gerçekler konusunda kör. Anlayıştan yoksun. Çünkü ruh yüreğinde, kutsal ruh yüreğinde yok değerli kardeşler. Onun için kişi ruhta doğmadıkça ve onun tarafından eğitilmedikçe ruhsal gerçekler o kişi için ne olur? Yabancı olur değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Tabii ki bakın bir de bir başka kişi var, yani üçüncü bir kişi daha var. Yani imanlı, evet bu bir, imanlı olmayan, evet bu iki. Bir de iman etmiş bir üçüncü kişi var. Çocuk olarak kalmış. Anlatabiliyor muyum? Yani imanlı. Adam 10 yıldır imanlı, 15 yıldır imanlı, 20 yıldır imanlı, 25 yıldır imanlı, imanıyla övünüyor. Ama hala bebek, çocuk. Hatırlayın, imanlının üç evresi hakkında konuşmuştum. Bebeklik, çocukluk, gençlik ve babalık. Doğru mu? Olgunluğa giden yol. Şimdi neydi bebek? Yani eğer biz yeniden doğduğumuzda ne yapıyoruz? Biberon emiyoruz değil mi? Sütle besleniyoruz. Ama eğer bir ilerleme olmazsa sütte kalıyoruz Hatice, sevgili hatun. Sütte kalıyoruz. Yani biberon emmeye başlıyoruz. Ama ne dedim ben? Hayır, biberonu bırakıp önlük takmamız lazım. Önlük neyin simgesi? Katı yiyecekler değil mi? Önlük taktığımız zaman katı yiyecek veriyoruz. Yani pişirilmiş, pişirdiğimiz yemeği veririz. Doğru mu Ayşe? Öyle. Önlük takıyoruz o zaman. Demek ki biz doğduğumuz noktada kalmayacağız. İleriye doğru, olgunluğa doğru, sürece doğru adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Onun için değerli kardeşler, bunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Bakın çok net. 1. Korintuslar 3 ayet 2 ve 3. Bu gerçeği çok güzel kavramış olan haberci Pavlus ne kadar güzel söylüyor. 1. Korintuslar 3 ayet 2 ve 3. Ne diyor? Size süt verdim. Süt verdim. Evet abi devam et.
Katı yiyecek değil.
Evet.
Çünkü katı yiyeceği henüz yiyemiyorsunuz.
Bakın niye yiyemiyorlar? Çünkü büyüyememişler daha. Rab'deler, Rab'bin çocukları. Ama büyüme yok. Bebek olarak kalmışlar. Devam et abi.
Şimdi bile yiyemezsiniz.
Niye yiyemezsiniz? Bak dersen bile yiyemezsiniz diyor. Çünkü gelişme yönünde bir adım atmıyorsunuz. Yani büyüme yönünde istek yok. İsteksizsiniz. Evet abi.
Çünkü hala benliğe uyuyorsunuz.
Ya.
Aranızda kıskançlık ve çekişme olması benliği uyduğunuzu, öbür insan yaşadığınızı göstermiyor mu?
Bak, öbür insanlar gibi, kimler gibi? Bitti. Bakın değerli kardeşler, Rab bizim doğduğumuz noktada kalmamızı istemiyor. Gelişeceğiz ve büyüyeceğiz. Büyümek zorundayız değerli kardeşler. Onun için ben bunu söylüyorum tekrar. Ruhtan doğmadıkça, ruh tarafından eğitilmedikçe ruhsal gerçekler o kişi için ölüdür, bir anlam ifade etmez. Doğru mu? Evet, doğru. O zaman değerli kardeşler, kutsal ruhun katkısına ihtiyacımız olduğu için kutsal ruhun yüreğimizde işlemesine izin vereceğiz. Bize destek olmasına izin vereceğiz. Eğer gelişmek, büyümek, olgunlaşmak istiyorsak, bakın bu çok önemli, olgunlaşmak istiyorsak. Şimdi, demek ki beden nedir Hatice? Değerli kardeşler, hep Hatice diyorum ama hepinize soruyorum. Beden nedir? Biz anne ve babadan doğduğumuzda, anne baba aracılığıyla bu yeryüzüne geldiğimizde var olan beden. Bu bedenden doğmak budur. Peki ruhsal yapı hangisidir? Ruhtan doğmak. Bakın demek ki bedenden doğmak ve ruhtan doğmak. Nikodimos'u hatırlayın. Ferisi Nikodimos, din adamı. Yuhanna 3'ü açın lütfen. Yuhanna 3. bölümde 6. ayette Ferisi Nikodimos bu nedenden dolayı bakın ne diyor. Bedenden doğan bedendir diyor. Ama ruhtan doğan da ruhtur. Biz iman ettiğimizde, tamam mı? Yeniden doğduğumuzda, ruhta doğduğumuzda tanrısal öz yapıya ortak oluyoruz. Yani ne oluyor? Tanrının yürüdüğü yolda yürüme arzusu içerisinde hayatımıza devam ediyoruz değerli kardeşler. Peki yeniden doğduğumuzda eski doğamız yok oluyor mu? Eski doğa yok oluyor mu iman ettikten sonra? Söyleyin. Hayır. Ha? Evet. Yok olmuyor. Doğamız burada. Bakın, eğer değerli kardeşler, yeni doğamız yok olup gitseydi, kutsal ruhu bize vermesine gerek yoktu Tanrı'nın. Biz her şeyi kendimiz yapabilirdik değişmiş olduğumuz için. Ama ne diyor? Kutsal ruhla doğduk. Rabbin ruhu neden verildi bize? Biz Rab'be yakın bir hayat yaşayabilelim diye. Demek ki bağımlı bir hayatımız var. Neye bağımlı bir hayatımız var? Ruhsal hayatı yaşayabilmek için kutsal ruha bağımlı bir şekilde kutsal ruhun yönetimi altında olmak zorundayız. Kesinlikle. Burada vurgulanan gerçek bu değerli kardeşler. Onun için eğer bizim düşüncelerimiz ona odaklıysa bakın ne diyor Pavlos. Lütfen açın Galatyalılar mektubunu. 5. bölüm. Galatyalılar 5 ayet 16. Galatyalılar 5 ayet 16. Ne diyor? Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. Doğru mu? Doğru. Peki kutsal ruhun yönetiminde yaşadığımız zaman ne oluyor? Ha Hatice? Buldun mu 16. ayeti? Ha, ne oluyor?
O zaman benlik ha. Tutkularını asla yerine...
Ha, eğer kutsal ruhun yönetimi altındaysan ne oluyor? İkinci kısmı... O zaman diyor benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Nokta. Amin. Eğer kutsal ruhun yönetimi altındaysan benliğin tutkularını yerine getirmen mümkün değil değerli kardeşler. O nedenle Galatyalılar 5. bölümde bu ayeti söyleme ihtiyacı duydum değerli kardeşler. O zaman kafa Rab ile meşgulse, Rab'be odaklı bir yürek varsa o zaman Rab bizi ne yapıyor? Gün ve gün bizi değiştirmeye devam ediyor. Yontaraktan bizi kendine benzer kılıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Yine Petrus mektubundan anlıyoruz. Birinci, Korintoslar mektubunu açalım. Ayetler çok olduğu için karıştırmış olmayalım. Önce açalım lütfen, ikinci mektup açalım. Korintoslara yazılan ikinci mektup. Korintoslar, mektup 2, 3. bölüm, 18, Dry Ahsen.
Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle...
Ha bak onun... o buradan itibaren oku, yücelikten itibaren oku. Tamam. Bakın.
Yücelik üstüne yücelikle... Ona benzer olmak üzere değiştiriliyorsunuz.
Amin. Bak, değiştirildik demiyor. Bu çok önemli değerli kardeşler. Altını çizin. Değiştirildik. Yani bitmiş bir süreç yok. Değiştiriliyoruz. Hala devam ediyor bu süreç. Ama nasıl? Kutsal ruhun yönetimi altındaysan. Kutsal ruhun yönetiminde Tanrı sözü ışığında adımlarını atıyorsan eğer sevgili kardeşler, o zaman Rab da bizi her gün değiştirmeye devam edecektir. Ve öyle bir nokta gelecek ki onun yanına gittiğimizde mükemmel olacağız. Burada mükemmel olmayacağız. Ama onun yanında mükemmelliğe kavuşacağız. Demek ki eski doğamız bizde hala olduğu için günaha düşüyoruz. Doğru mu? Neden günah işliyoruz? Yeni doğa günah işliyor mu? Ha? Yeni doğamız günah işleyebilir mi? Ama eski doğamız günah işliyor. Yeni doğa günah işlemez. Bakın, eğer öyle olmamış olsaydı, biz yani hayır, iman ettik, yeniden doğduk, Tanrı'nın çocuğu olduk, artık biz günah işleyemeyiz. Hayır, bu böyle olmuş olsaydı, o zaman bakın, çok meşhur bir ayet var. Lütfen açın. Birinci bölüm. Birinci Yuhanna mektubu. Birinci bölüm. Bu ayet burada olur muydu? Ben size soruyorum. Dokuzuncu ayet. 1:9. Lütfen onu okur musun artık? Sevgili Aytaç.
Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.
Yuhanna 1:9. Ya. 1:9.
Birinci Yuhanna. Birinci mektup desene.
Evet.
İtiraf edersek,
bakın, evet.
Ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracak.
Bak, suçlarımızdan eğer ben tövbe edersem, demek niye tövbe ediyor? Tanrı çocuğu için söylüyor bunu. Demek ki günaha düşeceğim ki, Rab bunu çok iyi bildiği için bu ayeti bizim önümüze koymuş. Demek ki bizlerin hayatı aslında tövbe hayatı. Hatun bunu devamlı yapıyor zaten burada. Habire tövbe ediyor. Değil mi? Ama bakın şunu söyleyeyim. İman ettik. Rab'le birlikte yürümeye karar verdiğimizde Rab bizim geçmiş günahlarımızı unutuyor. Geçmişe bakmıyor. Ama hayat devam ediyor. Günaha düşüyoruz. Ama biz tövbe ediyoruz. Rab yanlış yaptım, beni bağışla. Rab ne yapıyor? Beni bağışlıyor. Tekrar yürüyüşüme katkı sağlıyor. Doğru mu? Demek ki iman hayatı tövbe hayatı. Tövbe süreci. Tövbe olması gereken bir şey bizim her birimizin hayatında, yoksa bu ayet burada yer alması mümkün olmazdı. O nedenle Yuhanna 3. Yuhanna mektubunun 3. bölümüne bakalım. 1. Yuhanna mektubu 3. bölüm. Yuhanna 1. bölüm, yani 1. Yuhanna mektubu 3. bölüm. 1. Yuhanna mektubu 3. bölüm. Orada ne diyor? 6. ayette. 6, 8. Ne diyor?
Mesih'te yaşayan günah işlemez.
Peki ne anlıyoruz bundan? Mesih'te yaşayan günah işlemez. Bakın, şu sözü içinize koyun. Mesih'te yaşayan. Onun için söyledim. Günahlı doğamız günah işliyor. Ama yeni doğamız günah işlemiyor. Buradaki olay, eğer ben Mesih'teysem, tamam mı? Yani hani diyor ya, eski doğa yeni doğayla ne? Savaş halinde diyor. Demek ki ben eski doğayı beslersem eski doğa egemen. Yeni doğayı beslersem yeni doğa egemen. Ama yeni doğa günah işlemiyor. Ben nasıl günah işliyorum? Eski doğadan dolayı. Eğer ben Mesih'teysem o zaman yeni doğa bende aktif. Faal. Yeni doğa bende aktif, faal. Demek ki günah işliyorsam eski doğa bende egemen olduğu için günah işliyorum sevgili kardeşler. Onun için hiçbir şekilde imanlı Tanrı çocuğu hiçbir şey yokmuş gibi günaha devam edemez. Hatun. Yani hiçbir şey yokmuş gibi günaha devam edemez. Yani günaha düşmeyi, bu çok önemli, alışkanlık haline getirmez. En az olsa Rab bağışlıyor. Pat pat pat pat pat habire güne. Hayır, böyle bir şey yok. Değerli kardeşler. Onun için Galatyalılar mektubunda bakın lütfen 5. bölüm 17. ayet. Ayet ne diyor?
Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular.
Bitti. Demek ki eski doğamız gitmedi bir tarafa. Ama ne yapıyor? Eğer ben dünyasal arzularla onu beslersem eski doğam egemen. Ama ben yeni doğamı Tanrı'ya yakın bir şekilde, onun için diyor Mesih'te olan, yani Mesih'e yakın olan bir hayat varsa benim davranışlarımda, o zaman günah işleyemez. Yani şöyle düşünün. Şu mümkün mü? Tanrı'dasın ve günah işliyorsun. Bu mümkün mü? Tanrı'dasın. Tanrı'dasın yani ruhun. O zaman ruh seni sakata yönlendiriyor demektir. Yani ruhun, kutsal ruhun yönetimi altındasın. Mümkün mü? Mümkün değil. Ne diyor? Benliğin tutkularına uymaz diyor. Eğer ruhun yönetimindeysen. Biz eğer uyuyorsak ruhun yönetiminde olmadığımız için uyuyoruz. Bakın çok fazla durdum üzerinde ama bunu anlamanızı istiyorum sizden. Çünkü çok kullanılıyor bu ayet. Bazı kardeşler diyor, günah işlemez. Ya biz dünyada yaşıyoruz, cennette değil ki. Günaha her gün düşüyoruz. Rabbin çocuğu yeniden doğduğunda sahip olduğu yeni doğa günah işlemez, işleyemez. Amin. O zaman eski doğamız yeni doğamızda nedir? Çatışma halinde değil mi? Savaş halinde değerli kardeşler. Bu beden burada devam ettiği sürece devam edecektir bu. O zaman nedir? Yapılması gereken Rabb'e teslim olmak. Amin. Rabb'e teslim olmaktır. Yani onun yönetimi altında kalarak adımlarımızı atmak. Çünkü değerli kardeşler, genelde insanlar ne diyorlar? Ya çevre bozukluğundan dolayı bizler yanlış yapıyoruz. Neyi suçluyorlar Hatice? Ya da Ayşo? Ha? Kimi suçluyorlar? Çevreyi. Bakın değerli kardeşler, çevrenin etkisi olabilir. Ama sorun Recep'te. Yani benim doğal benliğim bozuk olduğu için. Anlatabiliyor muyum? Bozuk olduğu için değerli kardeşler. Çevre değil, ben bozuk olduğum için günah işliyorum. Doğam bozuk olduğu için ben günah işliyorum. Onun için bakın Markos 7. bölüme. Ben söylemiyorum, Rabbin sözü bunu açıklıyor. Bakın 7. bölüm. Bu ayeti lütfen kalbinize yazın. 7. bölüm 20. ayetten itibaren. 20, 21, 22, 23. Lütfen okur musun sevgili kardeşim?
İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten insanın içinde çıkandır.
Ya.
Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina,
ya,
açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır.
Evet.
Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.
Bakın nereden kaynaklanır? Çevre değil. Doğal yapımız, yürek. Görebiliyor musunuz? Demek ki günah işliyorum. Neden Sonya? Çünkü benim doğam bozuk, onun için günah işliyorum. Yani günah işlediğim için günahlı değilim. Günahlı doğaya sahip olduğum için, doğam, mayam bozuk olduğu için günah işliyorum ve işlemeye de devam edeceğim eğer Mesih'te bir hayatım yoksa. Değerli kardeşler, bu kadar açık, bu kadar net. Herhalde bundan daha da bunun göstergesi ne biliyor musunuz? Bir kardeş hoşuma gitti, onu söyleyeyim. Diyor ki tek bir varlık var bu dünyada, yüzü kızaran. Doğada başka hiçbir canlı yok ki yüzü kızarmaz yaptığı yanlışlıktan dolayı. Ama günaha düşünde, yanlış yaptığında yüzü kızaran tek varlık insandır diyor. Doğru değil mi? İyi ki yüzümüz kızarıyor. İyi ki yüzümüz kızarsın. O zaman nerede olduğumuz belli oluyor bizim. Kime hizmet ettiğimiz belli oluyor. Yüzümüz kızardığında değerli kardeşler. O açıdan gerçekten Rabb'e yakın, kutsal ruhun yönetimi altında adımlar atılmak zorunda. Ama şunu da söyleyeyim. Rab Tanrı bir takım arzuları bize verdi mi Hatice? Sevgili kardeşler, değerli Enver, verdi mi? Bir takım arzular verdi. Korku böyle bir şey. Cinsellik böyle bir şey. Doğru mu? Uyku, dinlenmek, bunlar hepsi yemek, içmek, susamak, değil mi? Acıkmak. Bunlar Tanrı'nın bize verdiği arzular. Güzel arzular, yanlış değil. Bunların hiçbirinde eksiklik ve yanlışlık yok değerli kardeşler. Ama yemenin, içmenin, uyumanın, çocuk sahibi olmanın kötü bir yanı yok. Ama beden onları kontrol etmeye başladığında, yani beden şef olduğu zaman benim hayatımda, beden onlara yön vermeye başladığı zaman Beden senin üzerinde şef olduğu zaman doğal olan bu davranışlar neye dönüşüyor o zaman değerli kardeşler? O zaman günaha dönüşüyor. Bu kadar açık, bu kadar neden. Onun için Galatyalı mektubunda ne diyor? Kutsal ruhun yönetiminde isen günah. Hani o zaman benliğin tutkularını yerine getirmezsin. Doğru mu? Onun için bunu burada net bir şekilde Pavlos net bir şekilde söylüyor. O zaman acıkmak günah değil. Ama oburluk, bakın acıkmak günah değil. Ama oburluk günahtır abi, günahtır. Hasta ediyor seni. Rabbin verdiği o bedeni hasta ediyor. Şeker, kolesterol. Abi kilodan kaynaklanıyor hepsi, biliyor musunuz? Uzmanlar bunu söylüyor. Kilo insanı hasta yapıyor. Demek ki yemek yemek, acıkmak günah değil ama oburluk, açgözlü olmayacaksın diyor Tanrı. Doğru mu? Tamah etmeyeceksin, açgözlü olmayacaksın. Yani yedim, hadi bir daha yedeyim. Ben yersem 5 tabakta yerim. Ama 1 tabakta da yetiyor bana, 2 tabakta yetiyor. Ama 5 tabak yemek zorunda değilsin. Yani acıkabilirsin ama obur olmak, açgözlü olmak gerekmiyor. Aç gözünde günah olduğunu biliyoruz kutsal kitapta. Doğru mu? İçmek günah mı? Hayır, içebilirsin. Ben de arada bir böyle bazen kardeşlere uyum olsun diye bir kadeh kırmızı şarap. Hiçbir sorun değil. Ama bakın dikkat edin. Sarhoş olduğun zaman ha? O zaman günaha dönüşüyor mu? Bir kardeş demişti bana, demişti ki kız kardeş, Recep kardeş, bak eşim alkol almaya başladığı zaman sen eşimin nasıl bir eş olduğunu tanıyamazsın. Bana bunu söylemişti. Hiç unutmuyorum. Onun için Japonların güzel bir lafı var. Diyor ki içki içebilirsin. Ama dikkat et diyor. İçki seni içmeye başladığında işte o zaman sakın. Yani içki ile sarhoş olduğun zaman o zaman içki seni günaha düşmene neden olabiliyor değerli kardeşler. Ama bir şey daha söyleyeyim. Bu da çok önemli olduğu için. Uyku günah mıdır? Uyku Allah'ın verdiği bir armağan ya. Peki tembellik? Bakın görebiliyor musunuz farkı? Uykuda problem yok. Ama tembellik, bakın hem de çok sert konuşuyor. İkinci Selanikler mektubunu açar mısınız? Çok sert bir ifade var orada. Onu okumak istiyorum değerli kardeşler. Ve sakın lütfen yanlış anlamayın. 2. Selanikler mektubu 3. bölüm. Sivayete Tesaloniki. 2. Selanikliler 3. bölüm 10. ayet. Lütfen bir kardeş okurum onu. 3-10. Ya oku bakayım. Korkunç bir şey. Çalışmayan yemesin diyor. Bakın işsizlik farklı bir şey. Yani ben iş arıyorum, iş bulamıyorum. Arbeitslos diyorlar ya, ben o zaman işsizim. O farklı bir şey. Ama çalışacak iş var ama tembellik yapıyorum, çalışmıyorum. İşte bu günah. Çalışmamak günah. Sağlıklı olmana rağmen çalışmıyorsan eğer günahtır. Peki cinsellik günah mı? Hayır. Evlilik ilişkisi içerisinde cinsel arzular devam ediyorsa hep başına koy. Amin. Çünkü evlilik kutsal bir kurum. Doğru mu? Rabbin onayladığı bir şey. Ama sen eşinden gizli gizli ceviz kırıyorsan eğer, gizli gizli ceviz kırıyorsan, başka başka insanlarla eşini aldatıyorsan, buna ne diyor kutsal kitap? Zinadır diyor, değil mi? Bu günah işte değerli kardeşler. Rab benden başlar. Hepimizi bundan uzak tutsun. Değerli kardeşler. En büyük tehlike erkekler için. En büyük tehlike. Doğru. Ama bayanlar farklı bir yapı olduğu için erkekler çok daha çabuk tahrik olan bir varlık. Onun için erkekler daha farklı bir boyutta. Ama ben katılıyorum. Kadınları da sokuyorum içerisine ama bir çıta daha önde erkekler bu konuda. Yalvarırım. Evlilik bağı içerisinde cinsel ilişkilerinizi devam edin. Hiç sorun yok. Rab sizi bereketlemeye devam edecektir sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Ve buna zaten Kutsal Kitap ahlaksızlıktır diyor. Evlilik dışı ilişkiye ahlaksızlık olarak ifade ediliyor. O zaman sona geliyoruz yavaş yavaş. Dünya bunları kötü yönde kullanmamız için ne yapıyor? Bizleri teşvik ediyor. Ya Rabbimiz Getsemani bahçesinde ne dedi öğrencilerine? Beden güçsüzdür dedi, değil mi? Bedenin güçsüz olduğunu söyledi bize Matta 26 ayet 41'de. Demek ki biz eğer beden güçsüzdür gerçeğine bağlı kalmazsak, bakın bedenimizin güçsüz olduğunu, zayıf olduğunu, gerçeğini biz örtbas edersek, safsaklarsak, ciddiye almazsak eğer sevgili kardeşler, o zaman bu Galatyalılar mektubunda sıralanan bütün o arzular, bedensel arzular bizde egemen olacaktır. Nedir onlar? Bakın değerli kardeşler, 19'a 20. ayette 5. bölümde 5, 19 mu? 5-19. Ha oku ne diyor?
Benliğin işleri bellidir.
Ha belli oku. 5, 19, 20.
Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkuları, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir.
Bak sarhoşluk da var içerisinde görebiliyor musunuz? Değerli kardeşler. Demek ki şöyle söyleyelim. Günahlı olan eski doğamız konusunda Rabbimiz ne dediğine dikkate almak zorundayız kesinlikle. Onun için Paulus'un da ifade ettiği gibi değerli kardeşler içimde iyi bir şey yok diyor Paulus. İçimde iyi olan bir şey yok. Romalılar 7-18. Romalılar 7 ayet 18. İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok diyor. Onun için Yuhanna'da müjde yazılarında 6. bölümde Yuhanna 6.63'te diyor ki beden bir yarar sağlamaz. Yuhanna 6 ayet 63. Öbür ayet Romalılar 7.18'di değerli kardeşler. Sonuç ne? Sonuç şu değerli kardeşler. Tanrı'nın bizlere vermiş olduğu kutsal ruhun yönetiminde değil, doğal benliğe göre yaşayan imanlı, benliğin tutkuları yaşamına egemen olacak ve başkalarına da tökez olmuş olacak. Bakın hayatı başkalarına tökez olacaktır. Onun için Rabbin şu uyarısını göz önünde tutalım. Romalılar 13 ayet 14. Romalılar 13 ayet 14.
Rab İsa Mesih'i kuşanın. Benliğinizin tutuklarına uymayı düşünmeyin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Ve Kolosalılar 3 ayet 10. Kolosalılar 3 ayet 10. Kolosalılar 3 ayet 10.
Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcına benzer olmak üzere yenilenen bir yeni yaratılışı giyininiz.
Bakın yeni yaratılışı giyindik mi iman aracılığıyla? Değerli kardeşler Rabbi giyindik mi? Yeni yaratılışı giyindik mi? İman aracılığıyla giyindik. O zaman Rabbim bir beklentisi var bizden. Madem ki yeni yaratılışı giyindiniz, diyor ki bana benzer olmaya gayret edin. Gelin Rabbe güvenerek, ona bel bağlayarak izin verelim, o bizim hayatımızı değiştirmeye devam etsin. Amin.